Romanımızın adı Orlando. Yazar Virginia Woolf. Çeviren İlknur Özdemir. Yayın evi Kırmızı Kedi Yayın Evi.
Beşinci bölüm. 19. yüzyılın ilk günü sadece Londra'nın değil, Britanya adalarının tamamının tepesinde asılı duran büyük bulut olduğu yerde kaldı. Daha doğrusu durmadı. Çünkü uğuldayan fırtına bulutu sürekli sağa sola savrulurken o bulutun gölgesinde kalanları garip bir şekilde etkiliyordu. İngiltere'nin iklimi değişmiş görünüyordu. Sık sık ama kesintilerle yağmur yağıyor, başlamasıyla bitmesi bir oluyordu. Güneş çıkıyordu tabii ama bulutlarla öyle kuşatılıyor, havada öyle nem yükseliyordu ki güneşin ışınlarının rengi atıyor, donuk morlar, turuncular ve kırmızılar 18. yüzyılın daha kesin hatta manzaralarının yerini alıyordu. Bu zedelenmiş ve kasvetli kubbenin altında kabakların yeşili soluyor, karların beyazı kirleniyordu. Daha da kötüsü nemin, bütün düşmanların en sinsisi olan nemin her eve sızmasıydı. Çünkü perde güneşi engelleyebilirdi. Ateş yakılıp soğuktan korunabilirdi. Ama nem biz uyurken gizlice girerdi içeri. Nem sessizdir. Fark edilmez, yayılır. Nem tahtayı şişirir, çaydanlığı küplendirir, demiri paslandırır, taşı çürütür. Bu süreç öyle ağır işler ki bir çekmeceyi açana kadar kömür kovasını elimize alana ve tuttuğumuz şey dağılıp dökülene kadar bir illette karşı karşıya olduğumuzu fark edemeyiz. Böylece sinsice ve sezdirmeden, kesin günü ya da saatine dair iz bırakmadan İngiltere'nin yapısı değişti ve bunu bilen olmadı. Etkisi her yerde hissedildi. Belki de adam kardeşler tarafından klasik bir zarafetle tasarlanmış bir salonda eskiden memnuniyetle bir alı ve büktekli yemeğe oturmuş olan gözü pek taşra beyefendisi şimdi orada ürperiyordu. Halılar çıkarıldı ortaya, sakallar uzatıldı, pantolonlar ayak bileklerine sıkıştırıldı. Taşra beyefendisinin bacaklarında hissettiği soğuk çok geçmeden evine geçti. Mobilyalar sarılıp sarmalandı, duvarlar ve masalar örtüldü. Açıkta hiçbir şey kalmadı. Sonra beslenmede değişiklik yapılması gerekti. Küçük ekmekler ve yastık kadayıf icat edildi. Akşam yemeğinden sonra içilen tatlı şarabın yerini kahve aldı. Kahve, içilebileceği bir oturma odası camlı vitrinleri, camlı vitrinler yapma çiçekler şömine rafları, kuyruklu piyanolar, oturma odasında söylenen balatlar, bir iki aşamayı geçelim, sayısız küçük köpeği, kilimi ve porselenleri gerektirdiğinden et ki son derece büyük bir önem kazanmıştı, baştan aşağı değişti. Evin dışını, nemin başka bir etkisiydi, görünmemiş sıklıkta sarmaşıklar sarmıştı. Eskiden baştan aşağı taş olan binalar yeşilliklere bürünmüştü. Özgün hali ne kadar düzenli olursa olsun her bahçede çalılar, yaban otları, dolambaçlar bulunuyordu. Çocukların doğduğu yatak odalarına ışık sızsa da doğallıkla ancak koyu bir yeşil oluyordu rengi. Yetişkin erkeklerin ve kadınların yaşadığı oturma odalarına girebilen ışıksa kahverengi ve mor perdelerden nüfuz ediyordu. Ancak bu değişiklik sadece dışarıdaki şeylerle sınırlı kalmadı. Nem her şeyin içine sızdı. İnsanlar soğuğu kalplerinde hissettiler, nemi zihinlerinde. Duygularını az da olsa sıcak bir yere sokabilmek için umursamazca çabalayarak durmadan bahaneler buldular. Aşk, doğum ve ölüm, çeşit çeşit güzel cümlelere sarmalandılar. Kadınla erkek birbirinden gitgide uzaklaştı. Açıkça yürütülen sohbetler hoş görülmedi. Her iki taraf da azimle kaçamaklara, gizliliklere başvurdu. Dışarıdaki nemli toprakta sarmaşığın ve otların azgınca büyümesi gibi aynı biteklik kendini içeride de gösterdi. Ortalama kadının hayatı doğumlar silsilesinden ibaret oldu. 19'unda evleniyor ve 30'una geldiğinde 15 ya da 18 doğurmuş oluyordu. Çünkü ikizlerin sayısı az değildi. Britanya İmparatorluğu böyle oluştu ve böylece çünkü nemin önü alınamaz, tahtaya işlediği gibi mürekkep hokkasına da girer. Cümleler şişti, sıfatlar çoğaldı, şiirler destan oldu. Bir sütun uzunluğundaki küçük deneme yazıları 10 ya da 20 cilt ansiklopedilere dönüştüler. Ama yüz çap, bütün bunları durdurma olanağı bulamayan duyarlı bir adamın zihninin nasıl etkilendiğinin tanığı olacak. Anılarının sonuna doğru bir paragraf var. Orada bütün bir sabah boş şeyler hakkında her şeyi yazıp 35 sayfa doldurduktan sonra mürekkep hokkasının kapağını nasıl kapattığını, ve bahçeye dolaşmaya çıktığını anlatıyor. Çok geçmeden otların arasında bulmuştu kendini. Başının üstünde sayısız yaprak çıtırdıyor ve parılıyormuş. Ayaklarının altında daha binlercesi eziliyormuş gibi görüyormuş kendini. Bahçenin dibindeki nemli bir şenlik ateşinden yoğun bir duman yükseliyormuş. Dünyada hiçbir ateşin etrafı sarmış ve devasa bitkileri yakıp bitiremeyeceğini düşünmüş. Baktığı her yer bitkilerin saldırısına uğramış. Salatalıklar çimenlerin üzerinden döne döne ayaklarına kadar geliyormuş. Hep karnabaharlar kat kat yükseliyor. Yüz müz çapın dengesini yitirmiş imgeleminde neredeyse kara ağaçlarla boy ölçüyorlarmış. Tavuklar durmadan rengi belirsiz yumurtalar yumurtluyorlarmış. Sonra iç geçirerek kendi doğurganlığını ve şimdi içeride 15. doğumuyla cebelleşen zavallı karısı Jenny hatırlayınca kümes hayvanlarını nasıl suçlayabilirim diye düşünmüş. Başını kaldırıp göğe bakmış. Bizzat cennet ya da cennetin o geniş bahçesi yani gökyüzü bir ilahi gücün onayı, teşvikini göstermiyor muymuş? Çünkü yaz olsun, kış olsun her yıl orada bulutlar balinalar gibi ya da filler gibi yuvarlanıp dönüyor diye düşünmüş. Ama hayır, göklerdeki binlerce dönümlük araziden üstüne yağan mecazlardan kaçmak mümkün değildi. Britanya adalarının üstünde yayılan bütün o gökyüzü bizzat geniş bir kuş tüyü yataktı ve bahçenin yatak odasının ve tavuk kümeslerinin birbirinden ayırt edilemeyen doğurganlığı orada da mevcuttu. İçeri girdi. Yukarıdaki paragrafı yazdı, başını bir hava gazı fırınına soktu. Daha sonra onu bulduklarında yapılacak bir şey kalmamıştı. İngiltere'nin her tarafında bunlar olurken Blackfriars'taki evine çekilip hiçbir şey değişmemiş gibi sanki insan her istediğini hala söyleyebilirmiş, canı istediğinde kısa pantolon ya da etek giyebilirmiş gibi davranmak Orlando'nun işine geldi. Ama sonunda o da devrin değiştiğini kabul etmek zorunda kaldı. Yüzyılın başlarında bir gün öğleden sonra ahşap kaplamalı eski arabasıyla St. James Park'ından geçerken sık sık olmasa da ara sıra yeryüzüne düşmeyi başaran şu güneş ışınlarından biri zor zahmet bulutların içinden geçti. Geçerken de onları çeşit çeşit tuhaf renklerle haraledi. 18. yüzyılın berrak ve bulutsuz göklerinden sonra bu manzara Orlando'nun camı indirip dışarı bakmasına neden olacak kadar tuhaftı. Koyu mor ve pembe beyaz bulutlar tatlı bir ıstırapla ona İonya denizlerinde ölen yunusları düşündürdü. Ki bu Orlando'nun fark etmeksizin çoktan nemden etkilendiğini kanıtlıyordu. Ama onu asıl şaşırtan yeryüzüne düşünce güneş ışınının bir piramidin kıyım alanını ya da ganimeti ortaya çıkarması ya da aydınlatmasıydı. Çünkü ziyafet sofrasını andırır bir yanı vardı. Her halükarda şimdi Kraliçe Victoria'nın heykelinin bulunduğu yerde büyük bir kütle halinde bir araya gelmiş karmakarışık, üst üste yığılmış en aykırı ve uyumsuz nesneler ortaya çıkıyordu. Köşeleri oymalı ve çiçek motifli büyük bir altın haçın etrafında dul giysileri ve gelin duvakları dolanmıştı. Başka çıkıntılara da kristal saraylar, çocuk arabaları, mihverler, çelenkler, pantolonlar, bıyıklar, düğün pastaları, top arabaları, Noel araçları, teleskoplar, ölmüş canavarlar, küreler, haritalar, diller ve matematiksel aletler takılmıştı. Bütün bunlara sağ tarafta devasa bir arma gibi duran tiril tiril beyaz bir giysi içinde bir kadın figürü destekliyordu. Sol tarafta frank ceketi ve bol pantolon giymiş iri yarı bir beyefendi. Bu nesnelerin uyumsuzluğu, baştan aşağı giyimli kişilerle kısmen örtülü kişileri bir araya gelmesi, değişik renklerin göz alıcılığı ve çarpazlama dizilmeleri Orlando'yu büyük bir dehşete düşürdü. Hayatı boyunca aynı anda hem bu kadar çirkin, bu kadar iğrenç, hem de bu kadar görkemli bir şey görmemişti. Bunun nedeni güneşin suya doymuş havanın üzerinde etkisi olabilirdi. Evet, öyle olmalıydı. İlk esintide kaybolacaktı. Buna rağmen Orlando yanından geçerken sonsuza kadar dayanacakmış gibi görünüyordu. Arabada oturduğu köşeye gömülürken hiçbir şeyin ne rüzgarın ne de yağmurun, güneş ya da gök gürültüsünün o cafcaflı yapıyı ortadan kaldırmayacağını hissetti. Sadece burunlar lekelenecek ve borazanlar paslanacaktı. Ama yerlerinde kalacak doğuyu, batıyı, güneyi ve kuzeyi göstereceklerdi. Sonsuza kadar. Arabası Constitution tepesinden çıkarken Orlando dönüp arkasına baktı. Evet, oradaydı. Elbette. Cebinden saatini çıkardı. Öğlen 12'nin ışığında sakince parlıyordu. Başka hiçbir şey bu kadar bayağı, bu kadar sıradan olamazdı. Güneşin doğuşuna ya da batışına bu kadar kayıtsız kalamazdı. Sonsuza kadar yerinde kalacak şekilde hesaplanmış gibi görünemez. Bir daha bakmamaya kararlıydı. Kanının damarlarında yavaşlayarak akmaya başladığını hissediyordu. Ama daha da ilginci, Buckingham Sarayı'nın önünden geçerken yanaklarına alev alev garip bir kızarıklık patladı. Sanki üstün bir güç dizlerine bakmayı zorluyordu onu. Birden siyah bir pantolon giymiş olduğunu görüp irkildi. Şehir dışındaki evine varana kadar yanaklarındaki kızarıklık geçmedi. Dört atın 30 millik bir yolu ne kadar zamanda aldıkları düşünülürse, umarız ki onun iffetinin sağlam bir işareti sayılır bu. Eve varınca doğasının en baskın ihtiyacı haline gelmiş olan şeye uydu ve yatağından çıkıp aldığı bir damasko örtüye iyice sarındı. Dul, Brad Holloway, yaşlı Grissom için yerinin kahya olmuştu, üşüdüğünü söyledi. Hepimiz üşüyoruz hanımefendi, dedi Dul Brad Holloway, derinden geç geçirerek. Duvarlar terliyor, dedi Orlando. Tuhaf, hüzünlü bir hoşnutluk duyarak elini duvarın meşe kaplamasına koyar koymaz parmaklarının izi kalıyordu orada. Sarmaşıklar iyice büyüyüp sıklaşmış, pencerelerin çoğunu artık iyice kaplamıştı. Mutfak öyle karanlıktı ki çaydanlık süzgeci birbirinden ayırt edilemezdi. Zavallı bir kara kediyi kömür sanmışlar ve kürekle ateşe atmışlardı. Hizmetçilerin çoğu artık 3-4 tane kırmızı yünlü iç etek giymeye başlamışlardı. Oysa aylardan Ağustos'tu. Doğru mu hanımım? Diye sordu kahya kadın. Kollarıyla bedenini sarınca göğsündeki altın haç kaldı bindi. Kraliçemizin, Tanrı onu korusun, ne diyorsunuz adına? Hani şu giydiği? Kadıncağız tereddüt etti, kızardı. Çemberli iç etek diye yardım etti Orlando ona. Çünkü bu söylenti Black Terrace'e kadar ulaşmıştı. Mrs. Bartholomew başıyla o doğruladı. Yanaklarından gözyaşları süzülmeye başlamıştı. Ama ağlarken bir yandan da gülümsüyordu. Çünkü ağlamak güzeldi. Hepsi de çaresiz kadınlar değiller miydi? Gerçeği gizleyebilmek için çemberli iç etek giyenler, büyük gerçeği, tek gerçeği ama yine de acıklı olan gerçeği, artık yatsımak mümkün olmayana kadar her edepli kadının yatsımak için elinden geleni yaptığı gerçeği, bir çocuk doğurmak üzere olduğunu gerçeğini. Aslında 15-20 çocuk doğurma gerçeğini ne de olsa edepli bir kadının hayatının büyük kısmı en azından yılın bir gününde apaçık meydanda olanı yatsımakla geçiyordu. Körerler ısıcacık, dedi Mrs. Bartholomew, gözyaşlarını kurularken, kütüphanedeler. Orlando da damasko örtüye sarılmış durumda çörekleri yemek üzere oturdu. Çöreğler ısıcacık, kütüphanedeler. Orlando çayını içerken bu tatlı sıvıdan nefret ederdi. Mrs. Bartholomew'in özentili, Cockney aksanıyla söylediği berbat cümleyi taklit etti. Kraliçe Elizabeth'in bu odada elinde bir maşrafa birayla şöminenin yanında durduğunu hatırladı. Lord Burghley düşüncesizlik edip dilek kipi yerine emir kipi kullanınca kraliçe maşrapasını sertçe masaya indirmişti. Kraliçenin küçük adam, küçük adam dediğini duyar gibiydi. Prenslerle konuşurken mecbursun denir mi? Ve maşrapa masaya inmişti. İzi hala oradaydı. Kraliçeyi düşünmek bile Orlando'nun yerinden fırlamasına yetmişti. Ama ayağı yatak ötesinde takıldı. Bir küfür savurarak gerisin geriye kalktığı koltuğa düştü. Ertesi gün eteklik dikilsin diye 20 metre kadar siyah ince kumaş almalıydı. Sonra da bu noktada yüzü kızardı, bir de çemberli iç etek alacaktı. Bundan sonra yüzü yine kızardı. Bir de beşik, sonra bir çemberli iç etek daha falan filan. Bu yüz kızarmaları alçak gönüllülük ve mahcubiyetin kendisini en içtenlikli biçimde yinelemesiyle gelip geçti. Çağın ruhunun Orlando'nun yanaklarında kah sıcak, kah soğuk estiği görülebiliyordu. Çağın ruhu biraz dengesiz eskiyse, kocadan önce çemberli iç etek yüzünden yüzü kızardıysa, belirsiz konumu, onun cinsiyeti bile hala tartışma konusuydu. Ve daha önce sürdürdüğü düzensiz hayat onu mazur göstermedi. Sonunda yanaklarının rengi normale döndü. Ve çağın ruhu, eğer gerçekten öyle bir şeydiyse, bir süreliğine hareketsiz kalır gibi göründü. Sonra Orlando bir madalyon ya da eski bir aşkın hatırasını arar gibi gömleğinin göğsünü yokladı. Ama öyle bir şey yerine bir tomar kağıt bulup çıkardı. Deniz lekesi, kan lekesi, seyahat lekesi vardı üzerinde. Meşe Ağacı adlı şiirin el yazmasıydı. El yazmasını o kadar yıldır ve öyle tehlikeli koşullarda yanında taşımıştı ki sayfalarının çoğu lekelenmiş, kimileri yırtılmıştı. Çingenelerin yanındayken yazacak kağıt konusunda çektiği sıkıntılar, sayfaların kenarlarını da doldurmaya, satırlardan taşmaya zorlaşmıştı onu. Sonunda el yazması son derece özenle tamamlanmış bir yamyama benzedi. Orlando ilk sayfaya döndü ve 1586 tarihini okudu. Erkek çocuklarınkine benzeyen kendi el yazısıyla yazılmıştı. Neredeyse 300 yıldır çalışıyordu onun üzerinde. Bitirmenin zamanı gelmişti. Okurken bir yandan da sayfaları çeviriyor, kalemini mürekkebe daldırıyor ve okuyor ve atlıyor. Ve bunca yıldır ne kadar az değiştiğini düşünüyordu. Bütün erkek çocuklar gibi ölüme sevdalı, karamsar bir çocuktu. Sonra çapkın ve süslü püslü olmuştu. Arkasından şen şakrak ve alaycı. Bazen düz yazı denemişti, bazen de dram. Bütün bu değişmeler boyunca temelde aynı kişi olarak kaldığını düşündü. Aynı düşünceli, dalgın kişilik. Aynı hayvan ve doğa sevgisi. Kırlara ve mevsimlere duyulan aynı tutku. Ne de olsa diye düşündü. Ayağa kalkıp pencereye giderken. Hiçbir şey değişmedi. Ev, bahçe eskiden oldukları gibi. Bir tek koltuk bile yerinden oynamadı. Bir tek biblo bile satılmadı. Aynı yollar, aynı çimenler, aynı ağaçlar, aynı havuz, hatta içinde aynı sazanlığın olduğunu söyleyebilirim. Doğru, tahta oturan Kraliçe Elizabeth değil de Kraliçe Victoria, ama ne fark eder? Düşüncesi şekillenir şekillenmez, onu haksız çıkarmak istercesine kafa ardına kadar açıldı ve çay servisini toplamak üzere içeri baş kahya basket girdi. Arkasından da kahya kadın Bartolome. Kalemini mürekkebe yeni batırmış ve her şeyi ölümsüz olduğuna dair düşüncelerini kağıda geçirmek üzere olan Orlando, damlayıp kalemin çevresinde biriken bir mürekkep lekesinin işine engel olmasına çok öfkelendi. Bunun tüy kaleminden bir kusurdan olduğunu sandı. Ya çatlamıştı ya da kirliydi. Yeniden mürekkebe batırdı. Mürekkep damlası büyüdü. Söylediğini yazmaya çabaladı. Ama tek bir kelime geldi aklına. Sonra o damlaya kanatlar ve bıyıklar ekledi. Sonunda damla yüz yuvarlak kafalı bir canavara benzedi. Yarasa ile kanguru arasında bir şeye. Ama basket ve Bartolomeo odalardayken şiir yazmak olanaksızdı. Olanaksız der demez kaleminin yağ gibi kayıp kıvrılıp bükülerek kağıdın üzerine ilerlemesi Orlando'yu şaşırtıp korkuttu. Kağıtta son derece güzel bir italik yazıyla yazılmış, hayatın okuduğu en yavan şiir duruyordu. Değersiz bir halkayım ben. Hayatın yorgun zincirinde kutsal sözler söyledin. Ah, boşuna söyledin deme. Ay ışığında yalnızken gözyaşları, gidene ve sevilene döktüğü gözyaşları parlayan genç kız mırıldanacak mı diye durmaksızın yazdı. Basket ile Bartolomeo ve homurdanıp sızlanarak odada dolaştılar. Ateşi körükleyip körekleyip kaldırdılar. Kalemini tekrar mürekkebe batırıp devam etti. O kadar değişmişti ki gökyüzünü pembeye boyayan akşam bulutu gibi bir zamanlar yanaklarını örten o akşam karanfil bulut solup gitmişti. Bölünerek göz alıcı, parlak kırmızılarla mezar maşareleriydi. Ama o anda ani bir hareketle mürekkebi kağıda döktü ve sonsuza kadar olmasını umarak yazıları insanların gözlerinden gizledi. Tir tir titriyordu, ateş basmıştı. Mürekkebin böyle istemsiz bir esinle çağlayanlar gibi akmasını hissetmekten daha itici bir şey olamazdı. Ne olmuştu ona? Nedeni nem miydi? Bartolomeo miydi, basket miydi, neydi diye sordu kendi kendine. Ama oda boştu. Kimse yanıtlamadı onu. Tabii sarmaşıktaki yağmur damlalarının sesi yanıt sayılmazdı. O arada pencerede dururken bütün bedenini olağanüstü bir karıncalama ve titremenin sardığının farkına vardı. Sanki bin tane telden oluşuyordu. Tellerin üzerinde bir meltem ya da başıboş parmaklar gam denemeleri yapıyordu. Kah ayak parmakları karıncalanıyordu. Kah kemik iliği. Kalça kemikleri tuhaf tuhaf ürperiyordu. Saçları diken diken oluyor gibiydi. Telgraf tellerinin 20 yıl kadar sonra yapacakları gibi kollarından sanki ezgiler, tıngırtılar duyuluyordu. Ama bütün bu hareketlenme eninde sonunda ellerinde yoğunlaşır gibiydi. Sonra bir elinde, sonra o elin bir parmağında, sonra büzülüyor, sol elinin yüzük parmağını çevreleyen titrek ve duyarlı bir yüzük oluyordu. Bu hareketliliğe neyin neden olduğunu anlamak için elini kaldırdığında hiçbir şey görmüyordu. Kraliçe Elizabeth'in verdiği o tek taş büyük zümrütten başka bir şey. Yetmez mi bu? Diye sordu. Taş çok temizdi. En azından 10.000 pound ederdi. Ne tuhaf bir titreme. Unutmayın ki insan ruhunun en karanlık dışa vurumlarından biriyle karşı karşıyayız. Bize, hayır, yetmez der gibi ve sonra soru sorar gibi oldu. Sanki bu boşluk, bu tuhaf dikkatsizlik ne anlama geliyor diyordu. Sonunda zavallı Orlando, nedenini hiç bilmeden sol elinin yüzük parmağından utanır oldu. O anda Bartolomeo içeri girerek akşam yemeğinde giymesi için hangi elbisesini çıkarması gerektiğini sordu. Orlando da hemen Bartolomeo'nun sol eline baktı ve daha önce fark etmediği bir şeyi hemen gördü. Kadının orta parmağında sapsarı bir halka vardı. Oysa kendisininki boştu. Yüzüğüne bakayım, Bartolomeo, dedi o almak için elini uzatarak. Bunu duyan Bartolomeo bir serseriden göğsüne darbe yemiş gibi oldu. Bir iki adım geriledi, elini yumruk yaptı ve aşırı soylu bir hareketle yana uzattı. Olmaz dedi, kararlı ve onurlu bir tavırla. Hanımefendi isterse yüzüğe bakabilirdi ama alyansını çıkarması için ne başpiskopos, ne papa, ne de tahtında oturan kraliçe Victoria zorlayabilirdi kendisini. O yüzüğü Thomas'ı 25 yıl 6 ay 3 hafta önce takmıştı. Onunla uyumuştu, onunla çalışmıştı, onunla dua etmişti ve onunla gömülmek istiyordu. Aslında fazlasıyla duygulanan kadının sesi çatallaşmıştı. Orlando'nun anlayabildiği kadarıyla alyansındaki ışıltının ona meleklerin arasında bir yer sağlayacağını ve yüzüğü gözünün önünden bir saniye bile ayırsa o ışıltının sonsuza kadar kararacağını söylüyordu. Pencerenin önünde dikilip güvercinlerin oyunlarını seyrederken Tanrı yardımcımız olsun, dedi Orlando. Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz? Hem de ne biçim bir dünyada? Dünyanın karmaşıklığı onu şaşırtıyordu. Sanki bütün dünya altın halka takmış gibiydi. Akşam yemeğine gidiyordu. Her taraf nikah yüzüğü dolu oluyordu. Kiliseye gidiyordu. Dört bir yanda nikah yüzükleri oluyordu. Arabasıyla dolaşmaya çıkıyordu. Altın ya da tombak, ince, kalın, basit, pürüzsüz, bütün ellerindeki yüzükler donup donup parlıyordu. Kuyumcular yüzük doluydu. Orlando'nun hatırladığı gibi parıltılı taktikler ya da gerçek elmaslar değil, taşsız, basit halkalardı bunlar. Aynı zamanda kasabalıların yeni bir alışkanlık edindiklerinin farkına vardı. Eskiden delikanlılarla kızların bir aklında çalıların altında oynaştığı sık sık görülürdü. Orlando pek çok çifti kamçısının ucuyla dürtmüş, sonra gülüp yoluna devam etmişti. Şimdi bütün bunlar değişmişti. Çiftler yolun ortasında kol kola girip ağır adımlarla ayaklarını sürüyerek yürüyorlardı. Kadın sağ elini erkeğin sol eline veriyor, erkek de onun parmaklarını sıkıca kavruyordu. Çoğunlukla ancak atlar burunlarının dibine gelince yerlerinden kımıldıyorlar, kımıldasalar bile yolun kenarına tek bir vücut halinde çekiliyorlardı. Orlando, insan cinsine dair yeni bir keşifte bulunmuş olduğunu varsayabiliyordu. Ancak bütün bu çiftler birbirine yapışmışlardı ama keşfi kimin ve ne zaman yaptığını bilmiyordu. Doğanın işine benzemiyordu. Güvercinlere, tavşanlara, av köpeklerine baktı. En azından Elizabeth döneminden beri doğanın üstünlerini değiştirdiğine ya da onardığına dair bir iz görmedi. Görebildiği kadarıyla hayvanlar arasında kopmayacak türde bir birleşme yoktu. Kraliçe Victoria ya da Lord Melbourne yol açmış olabilir miydi bu değişikliğe? Evlilik denen büyük keşif onların sayesinde mi gelişmişti? Yine de kraliçenin köpeklerden hoşlandığını duymuştu. Lord Melbourne de duyduğuna göre kadınlardan hoşlanıyordu. Tuhaftı. İğrençti. Gerçekten de bedenlerin bu birbirlerine ayrılmazlığın Orlando'nun edep ve hijyen algısına ters gelen bir şey vardı. Uzun uzadıya kafa yordu. Ama yaralı parmağı o kadar sızlıyor, öyle huzursuz ediyordu ki düşüncelerini bir türlü toplayamıyordu. Hizmetçilerin kurduğu hayaller gibi gevşeyip göz süzüyordu düşünceleri. O çirkin halkalardan bir tane alıp herkes bir parmağına taktıktan başka yapacak bir şey yoktu. Öyle de yaptı. Bir perdenin loşluğuna sığınıp utanç içinde halkayı parmağına geçirdi. Ama işe yaramadı. Sızlamaya eskisinden de ısrarla, şiddetle sürdü. O gece gözünü kırpmadı. Ertesi sabah yazmak üzerine kalemi eline aldığında ya aklına hiç gelmeyen bir şey geldi ve kalemin ucundan peş peşe iri gözyaşları damlalar döküldü. Ya da erken ölüm ve çürümeye dair tatlı sözcüklerde dolaştı ki bu da daha da korkuncuydu. Ve düşünmemekten daha kötüydü. Çünkü görünen o ki Orlando'nun durumu bana kanıtladı. Parmaklarımızla değil bütün varlığımızla yazar. Kalemi yöneten sinir varlığımızın bütün liflerini sarar. Kalbin içinden geçer, ciğeri deler. Orlando'nun sorununun merkezi sol eli gibi görünse de bedenin her yerinin zehirlendiğini hissedebiliyordu. Sonunda çarelerini en umursamazını düşünmeye mecbur kaldı. Yani tamamıyla boyun eğerek çağın ruhuna teslim olmayı ve bir koca bulup evlenmeyi. Bunun onun mizacına uygun olup olmadığı yeterince açıktı. Aşil yükün arabasının tekerleklerinin sesi duyulmaz olduğunda onun dudaklarında yükselen çığlık hayat bir aşk oldu. Hayat bir koca değil. Bu amacını gerçekleştirmek için şehre gitti ve bir önceki bölümde anlatıldığı gibi dünyayı dolaştı. Bununla birlikte çağın ruhunun dip başlı doğası öyledir ki kendisine direnenleri kendine uyum sağlayanlardan çok daha şiddetle yıkıma sürükler. Orlando doğal olarak Elizabeth dönemi ruhuna yatkındı. Restorasyon ruhuna, 18. yüzyıl ruhuna ve sonuncuda bir çağın bitip ötekinin başladığının pek farkına varmamıştı. Ama 19. yüzyılın ruhundan hiç hoşlanmıyordu. O ruh onu aldı, parçaladı ve Orlando'nun onun karşısında görülmedik bir yenilgiye uğradığını anladı. Çünkü herhalde insan ruhunun zamanında kendisine ayrılan yeri vardı. Kimileri bu çağda doğar, kimileri şunda. Şimdi Orlando kadın olduğuna, 30'unu bir iki yıl geçtiğine göre kişiliğinin hatları kesinleşmişti ve onları ters yöne çevirmek dayanılır gibi değildi. Böyle kederler içinde giymeye razı olduğu çemberli iç eteğin ağırlığıyla yere doğru çekilerek oturma odasının penceresinde durdu. Bartolomeo kütüphaneye bu adı takmıştı. O güne kadar giydiği bütün elbiselerden daha ağır ve daha sıkıcıydı bu iç ete. Ötekilerin hiçbir hareketlerini böyle engellememişti. Artık köpekleriyle bahçede gezinmiyor ya da kolayca tepeye koşup kendini meşe ağacının altına atmıyordu. Etekleri nemli toprakları ve çöpleri topluyordu. Tüylü şapkası bir esintide uçup gidiyordu. İncecik ayakkabıları hemen ıslanıyor, çamura bulanıyordu. Kasları esnekliğini yitirmişti. Ahşap kaplamanın karkasında haydutlar olur diye korkuyordu. Ve hayatında ilk kez koridordaki hayaletlerden ürküyordu. Bütün bunlar ona adım adım Kraliçe Victoria'nın ya da her kimse onun bu yeni keşfine boyun eğmeye götürüyordu. Yani her erkeğe ve her kadına. Hayatı boyunca ölüm onlara ayıranıdır. Destek olacağı, destek bulacağı bir başka kişinin tahsis edilmiş olduğuna. Arkasına yaslanmanın, oturmanın, hatta yatmanın bir daha asla asla asla ayağa kalkmamanın çok büyük bir rahatlık olacağını hissetti. Geçmişte ne kadar gururlu olursa olsun, çağın ruhunun onun üzerindeki etkisi böyleydi. Duygularının skalasından aşağı kayarak alttaki bu basit mekana gelirken önceden kırık kırık yaran ve sorgulayıcı olan bu tınlamalar, bu sızlamalar en tatlı ezgilere dönüştü. Sonunda sanki melekler beyaz parmaklarıyla arkların tellerine dokunmuşlar gibi Orlando'nun bütün varlığını tatlı bir uyum kapladı. Ama kime sırtını dayayabilirdi? Bu soruyu en sert sonbahar rüzgarına sordu. Çünkü Ekim ayıydı ve her zamanki gibi yağmur yağıyordu. Arşivlik olmazdı. Çok önemli bir hanımefendiyle evlenmişti ve yıllardır Roma'da tavşan avlıyordu. Mr. M de olmazdı. Katolikliği seçmiş diyor. C, Marx'i de olmazdı. Botany Bay'da küpünü dolduruyordu. Lord O da olmazdı. Çoktan balıklara yem olmuştu. Şöyle ya da böyle eski dostların hiçbiri kalmamıştı. Dürilerinin nellerinden ve kitlerden ne kadar hoşlansa da sırtını dayayabileceği kişiler değillerdi. Pencerenin pervazında diz çöküp ellerini avuştururken yalvaran bir kadın imgesi gibiydi. Dönüp duran bulutlara gözlerini dikip kime sırtını dayayabilirim diye sordu. Sözcükleri kendi kendilerine şekilleniyordu. Elleri gayri ihtiyarı kendi kendilerine birleşiyordu. Tıpkı kaleminin de kendi başına yazmış olduğu gibi. Konuşan Orlando değildi, çağın ruhuydu. Hangisi konuşursa konuşsun, yanıt veren olmadı. Sonbaharın mor renkli bulutlarının arasında kargalar karman çorman yuvarlanıyorlardı. Yağmur sonunda durmuştu. Gökte Orlando'yu tüy şapkasını takıp bağcıklı küçük botlarını giyip akşam yemeğinden önce gezintiye çıkmaya çağıran bir ışıltı vardı. Benden başka herkesin eşi var diye düşündü. Avludan kederler içinde geçerken. İşte kargalar, işte Canuta ve Pippin. Birlikteleri geçici olsa da yine de bu akşam herkesin bir eşi var gibiydi. Yoksa hepsinin efendisi olan ben diye düşündü Orlando, onun sayısız, ışıklı penceresinin yanından geçerken. Onlara göz atarak bekarım, eşim yok, yalnızım. Bu tür düşünceler daha önce hiç aklına gelmemişti. Şimdi onların baskısından kurtulamıyordu. Kapıyı itip açmak yerine eldivenli eliyle tıklattı. Kapıcının gelip açmasını bekledi. İnsan birinin sırtını dayamalı diye düşündü. Bu kişi bir kapıcı bile olsa. Neredeyse arkada kalıp kıpkırmızı kömürle dolu bir kovanın üstünde pirzolalarını pişirmesine yardım etmeyi önerecekti. Ama bunu söylemeye çekiniyordu. Böylece tek başına gezintiye çıktı parkta. İlk başta karşısına önemli bir hanımefendinin tek başına yürümesine şaşıracak kaçak avcılar, av alanı bekçileri, hatta ayakçı olanlar çıkabilir diye kaygılanıp bocaladı. Her adımda bir kara çalının arkasında gizlenen bir erkek olabilir ya da vahşi bir sığır tarafından boyunluklanabilir diye sinir içinde etrafına bakındı. Ama sadece gökte azametle dolaşan kargalar vardı. Onların birinde kopan çelik mavisi bir tüy bundaların arasına düştü. Orlando vahşi kuşların tüylerini severdi. Oğlan çocuğuyken onları toplardı. Tüyü alıp şapkasına taktı. Hava sanki ruhuna doğru esti, onu canlandırdı. Kargalar dönerek başının üstünden geçerken, tüyler peş peşe morumsu havanın içinde parlayarak düşerken, Orlando pelerinin arkasında dalgalanarak onları izledi. Kırlardan geçti, tepeye çıktı. Yıllardır bu kadar uzağa yürümemişti. Onların arasından 6 tane tüy almış, onların pürüzsüzlüğünü, parıltılı yumuşaklığını hissedebilmek için tüyleri parmaklarının arasında kaydırıp dudaklarına değdirmişti. O sırada tepenin yamacında Sir Bedivere'nin Arthur'un kılıcını fırlattığı göl kadar gizemli, gümüş bir göl vardı. Havada tek bir kuş tüyü titreşti ve gölün ortasına düştü. Sonra garip bir vecde kapıldı Orlando. Kuşların peşinden dünyanın kıyısına kadar gitmek, kendini yumuşacık otların üzerine fırlatmak ve orada kargaların boğuk sesli kahkahaları tepesinde çınlarken unutkanlığı yudumlamak gibi çılgınca bir fikre kapıldı. Adımlarını hızlandırdı, koştu, tökezledi. Süpürge otu çalılarının sert köklerine takılıp düştü. Ayak bileği kırılmıştı, ayağa kalkmıyordu. Ama yattığı yerde halinden hoşnuttu. Bataklıkta yetişen mersin ağacının ve kandılı otunun raihaları bunun deliklerine doluyordu. Ekin kargalarının boğuk kahkahaları kulaklarındaydı. "Ben eşimi buldum," diye mırıldandı. "Benim eşim kırlar. Ben doğanın geliniyim," diye fısıldadı. Gölün yanındaki çukurda pelerinine sarılıp yatarken mest olmuş halde kendi otların soğuk kucağına bıraktı. "Burada yatacağım." Kaşının üzerinde bir tüy düştü. Defneninkinden daha yeşil bir dal buldu. "Alnım hep serin olacak. Bunlar vahşi kuşların tüyleri, baykuşun, çoban aldatanı. Çılgın düşler görecek. Ellerinde nikah yüzüğü olmayacak," diye devam etti. Yüzüğü parmağından çıkarırken, "Kökler sarılacak parmaklarıma. Ah!" diye içini çekti. Başını keyifle yumuşak yastığına bastırırken. "Pek çok çağda mutluluk aradım ve bulamadım. Şöhret aradım. Elimden kaçırdım. Aşk aradım, tadamadım. Hayat ve şu işe bak. Ölüm daha iyidir. Pek çok erkek ve pek çok kadın tanıdım," diye devam etti. "Hiçbirini anlamadım. Burada, üstümde sadece gökyüzüyle huzur içinde yapmam daha iyi. Çingene'nin bana yıllar önce söylediği gibi. Bu dediğim Türkiye'deydi." Başını kaldırıp doğruca bulutların içine girdiği muhteşem altın köprüye baktı. Hemen bir yol gördü orada. Tek sıra olmuş develer, kırmızı tozdan bulutların arasında, kayalık çölden geçiyorlardı. Ve sonra, develer geçip gittikten sonra, geride sadece dağlar kaldı. Çok yüksek ve yarıklarla doluydular. Tepeleri kayalıktı. Orlando dağların geçitlerine keçilerin çıngıraklarını duyar gibi oldu. Kıvrımlarında süsen o yılan otu, tarlaları vardı. Gök değişti. Orlando'nun gözleri ağır ağır, yağmurlar kararan toprağa ulaşana kadar yere çevrildi. Güney düzlüklerini, kıyı boyunca tek bir dalga halinde uzanan kocaman kamburunu gördü. Toprağın ikiye ayrıldığı yerde deniz vardı. İçinden gemiler geçen deniz. Orlando denizin açıklarında bir silah sesi duyar gibi oldu. İlk başta "donanma bu," diye düşündü. Sonra "yo, Nelson bu," dedi. Sonra da o savaşların artık bittiğini, gemilerin de ticaret gemileri olduğunu hatırladı. Kıvrılarak akan nehirlerde yelkenler de gezi teknelerinin yelkenleriydi. Karanlık çayırlara yayılmış sürüleri de gördü. Koyunları ve inekleri. Şurada burada çiftlik evlerinin pencerelerinde yanan ışıkları gördü. Koyun çobanıyla inek çobanı sürülerini kontrol ederken, ellerindeki fenerlerin sürünün arasında dolaştığını gördü. Işıklar söndü, yıldızlar göründü. Gökte birbirine karıştılar. Orlando, yüzündeki önemli tüylerle kulağını toprağa bastırmış uykuya dalıyordu ki ta içinde örse vuran çekicin sesini duydu. Yoksa kalbinin çırpışları mıydı bu? Tik tak, tik tak diye vuruyordu. Öyle geliyordu ki örsün sesi ya da toprağın ortasındaki yüreğin sonunda onu dinlerken o sesin bir atın yere vuran navlarının sesine dönüştüğünü düşündü. 1, 2, 3, 4 diye saydı. Sonra birinin sendelediğini duydu. Ses gitgide yaklaşırken küçük bir dalın çıtırtısı ve ıslak bataklığın içine çekilen nalların sesi geldi kulağına. At neredeyse tepesindeydi. Doğrulup durdu. Şafak vaktinin yol yol sararmış göğün fonunda kapkara yükselen at sırtında bir adam gördü. Çevresinde yağmur kuşları inip kalkıyordu. Adam ürktü. At durdu. Madam diye bağırdı adam yere atlarken. Yaralanmışsınız. Ben ölmüşüm beyefendi diye yanıt verdi Orlando. Birkaç dakika sonra nişanlandılar. Ertesi sabah kahvaltıya oturduklarında adam ona adını söyledi. Adı Marmaduke Bontrop Selmerdin'di. Biliyorum dedi Orlando. Çünkü o adamın romantik ve centilmen, tutkulu, melankolik, yine de kararlı bir yanı vardı. Bütün bunlar Orlando'nun zihninde ekin kargalarının kanatlarının çelik mavisi ışıltısını, boğuk boğuk kaklamalarını, tüylerinin bir gümüş göle yılan kabı bir düşüşle inişlerini ve burada betimleyeceğimiz daha binlerce şeyi barındıran o çılgın kara tüylü isme de uygundu. Benim adım Orlando dedi. Adam tahmin etmiştir. Çünkü diye açıkladı. Üzerine güneşi vurmuş, yelkenleri kora etmiş bir geminin güney denizlerinden gelip Akdeniz'den gururla geçtiğini görseniz hemen Orlando dersiniz. Aslında çok kısa zaman önce tanışmış olmalarına rağmen aşıkların arasında hep olduğu gibi birbirleri hakkında herhangi bir önem taşıyan her şeyi en fazla 2 saniye içinde tahmin etmişlerdi. Geriye sadece atları, nerede yaşadıkları, çulsuz mu, varlıklı kişiler mi oldukları gibi önemsiz ayrıntılar eklemek kalmıştı. Adamın hep Ritler'de bir şatosu vardı ama harap haldeydi, öyle anlattı. Balo salonunda sümsük kuşlara eğleniyordu. Askerlik yapmıştı, denizci olmuştu, doğuyu keşfetmişti. Şimdi Falmouth'taki iki direkli gemisine katılmak üzere yoldaydı. Ama rüzgar kesilmişti. Ancak güneybatı sert rüzgara eserse denize açılabilecek. Orlando kahvaltı odasının camından rüzgar gülünün üzerindeki yaldızlı lavaflara baktı telaşla. Çok şükür kuyruğu doğuyu gösteriyordu ve taş gibi sağlam duruyordu. Ah Şer, beni bırakma diye haykırdı. Sana deli gibi aşığım dedi. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz ikisinin de aklına birden korkunç bir kuşku düştü. Sen bir kadınsın Şer diye haykırdı Orlando. Sen bir erkeksin diye haykırdı Şer. Dünya kuruları beri böyle bir protesto ve kanıtlama sahnesi görülmemişti. Ortalık yatışınca ve ikisi yeniden oturunca Orlando ona bu güney batı rüzgarda neyin nesi diye sordu. Nereye doğru gidecekti Şer? Hornburnu'na doğru dedi Şer kısaca ve kızardı. Çünkü bir erkeğin de kadınlar gibi kızarması gerekirdi. Ama oldukça farklı şeyler için. Ancak Orlando çok ısrar etti ve sezgilerinden de yararlandı. Böylece erkeğin hayatını çok korkunç ve çok muhteşem bir serüvenle geçirmiş olduğunu öğrendi. Bu serüven fırtınada Hornburnu'nun çevresinden dolaşmasıydı. Yelken direkleri kırılmıştı. Yelkenler paramparça olmuştu. Bu itirafı onun ağzından güçlükle aldı Orlando. Sonunda gemi batmış, bir tek o kurtulmuştu. Bir salın üzerine bir bisküviyle kalmıştı. Günümüzde bir erkek anca bu kadarını yapabilir dedi Şah. Süklüm büklüm ve kaşını birkaç kez çilek reçeliyle doldurdu. Direkler çatırdayıp yıldızlar kayarken ve bir yandan kükreyerek bunun serbest bırakılması, şunun denize atılması için talimatlar yağdırıp bir yandan da bayıldığı nane şekerini çocuklar gibi, çünkü çocuk sayılırdı, hemen Şer hakkında zihninde doğan imge Orlando'nun gözlerini yaşlarla doldurdu. Ama bu yaşların tadı daha önce döktüğü gözyaşlarınkinden daha güzeldi. Ben bir kadınım diye düşündü. Gerçek bir kadın nihayet. Kendisine bu az bulunur ve beklenmedik zevkli tattıran Bonfort'tan gönülden teşekkür etti. Sol ayağı sakat olmasaydı onun dizlerine otururdu. Şer sevgilim diye başladı yine. Söylesene. Böylece 2 saat daha konuştular. Belki Hornburnu hakkında belki de değil. Konuştuklarını yazıya dökmenin gerçek bir yararı yok. Çünkü birbirlerini o kadar iyi tanıyorlardı ki hiçbir şey söylemeseler de ya da omlet nasıl pişirilir, Londra'da en iyi çizimler nereden alınır türden. Yani bulundukları yerden alındığında ışıltısını yitiren ama yerinde bırakıldığında kesinlikle harika bir güzelliğe sahip şeyler türden budalaca, yalan şeyler söyleseler bile hiç fark etmezdi. Çünkü doğanın bilgece tasarrufu sayesinde çağdaş ruhumuz neredeyse dile ihtiyaç duymaz hale geldi. Hiçbir ifadenin yetmediği yerde en sıradan ifadeler yeterli oluyor. En sıradan sohbet çoğunlukla en şiirsel olan sayılıyor. Ve en şiirsel olan da yazıya dökülemiyor. Bu nedenlerle O noktada kocaman bir boşluk bırakıyoruz. Bu dolu boşluğun aşırı dolu olduğunun işareti sayılmalı. Bu türden sohbetlerle geçirilen birkaç günden sonra Shell tam "Orlando canım" diye söze başlamıştı ki dışarıdan ayaklarını sürüyerek gelen biri duyuldu. İçeri giren baş kahya, basket, aşağıda iki polis olduğunu, kraliçeden bir belge getirdiklerini söyledi. "Yukarı gönder onları," dedi Shell Mirden kısaca. Sanki kendi gemisinin kıç güvertesindeydi. İçgüdüsel olarak şöminenin önünde ellerini arkasına kavuşturarak durmuştu. Neptün üniforması giymiş, kalçalarının üzerinde coplarıyla iki memur odaya girdi ve hazır ola geçti. Formaliteler sona erince üstlendikleri görev gereği çok etkileyici görünen resmi bir belge verdiler. Orlando'nun eline, üzerindeki mühürle, kurdelelere, beyanlara ve imzalara bakılırsa pek önemli bir belgeydi. Orlando ona göz gezdirdi ve sonra sağ elinin işaret parmağı satırlarda dolaşarak konuyla doğrudan ilgili hususları yüksek sesle okudu. "Davalar sonuçlandı," diye okudu. "Bazıları lehime, örneğin şu, bazıları ise değil. Türk evliliği feshedildi. İstanbul'da büyükelçiydim," Shell diye cevapladı. "Çocuklar gayrimeşru ilan edildi. Bir İspanyol dansçı olan Pepita'dan 3 oğlum olduğu söyleniyordu. Böylece mirasçım olamayacaklar. Çok iyi bu. Cinsiyet, cinsiyet ne olmuş? Benim cinsiyetim," diye okudu ağırbaşlı sayılacak bir tavırla. Tartışma kabul etmez biçimde en ufak bir kuşku barındırmaksızın az önce ne diyordu sana Şer? Kadın olarak bildiriliyor. Üzerlerindeki tedbir tamamen kaldırılmış olan mülkler soyundan gelecek erkeklere satılmaması koşuluyla miras kalacaklar. Ya da eğer bir evlilik olmayacaksa, ama tam bu noktada bu hukuki terminolojiden sıkıldı ve ama evlenmemezlik olmayacak dedi. Varislerin de olacak, dolayısıyla gerisini okumuş sayabiliriz. Sonra da Lord Palmerston'un imzasının altına kendi imzasını attı ve ondan itibaren ünvanlarının, evinin ve mülklerinin sahibi oldu. Ancak davaların masrafları öyle yüksek olmuştu ki mülkleri iyice azalmıştı. Şimdi yeniden asaletine kavuşmasına rağmen epeyce yoksullaşmıştılar. Davanın sonucu açıklandığında söylenti kendisinin yerini alan telgraftan daha hızlı yol aldı. Bütün şehir neşeyle kutladı bunu. Salt dışarı çıkasın diye atlar arabalara koşuldu. Boş faytonlar ve Lander High Street'te bir aşağı bir yukarı dolaştılar. Buldan şerefe kadehler kaldırıldı. Steak'ten bunlara yanıt verildi. Şehir aydınlatıldı. Altın mücevherler kutuları cam vitrinlerde güvenceye alındı. Metal paralar taşların altına adet gereği yerleştirildi. Hastaneler kuruldu. Fare ve serçe kulüpleri açıldı. Türk kadınlar sembolik olarak pazar yerlerinde yakıldı. Onlarla birlikte ağızlarından sallanan "Ben adi bir sahtekarım" yazılı kağıtlarla pek çok köylü çocuğuyla. Çok geçmeden kraliçenin krem renkli atları bulvardan geçip geldiler. Orlando'ya kraliçenin yemek yemek ve yatmak için o gece çatoya gelmesi talimatını ilettiler. Daha önce bir kez daha olduğu gibi Orlando'nun masası Rekontes'inden, Lady Kew'dan, Lady Palmerston'dan, P. Marxism'den, Mrs. V. E. Gladson'dan ve başkalarından gelen davetlerle doldu. Hepsi de ondan davetlerini onurlandırma şerefini kendilerine bahşetmesini rica ediyorlar, kendi aileleriyle onunki arasındaki eski bağları hatırlatıyorlardı. Bütün bunlar yukarıda olduğu gibi köşeli parantezler içine düzgünce alındı. Nedeni de bunların Orlando'nun hayatında hiç önemi olmayan bir parantez olması. Metne devam etmek üzere parantezi atladı. Çünkü pazar yerinde şenlik ateşleri yükselirken o karanlık ormanlarda şerler birbirine baş başaydı. Hava öyle güzeldi ki ağaçlar dallarını uzatıp hareketsiz kalıyorlar ve eğer bir yaprak düşecek olursa kırmızılı, altın renkli hareli bu yapraklar öyle yavaş düşüyorlardı ki Orlando'nun ayaklarının dibine inip orada kalana kadar aradan yarım saat geçiyor. "Anlatsana Mar," dedi Orlando. Bu noktada şunu açıklamalıyız ki Orlando'nun ilk adının ilk hecesiyle çağırdığında sanki kokulu kütükler yanıyormuş ve akşammış ama henüz yemek için giyinme zamanı gelmemiş ve belki dışarısı yaprakları parlatmaya yetecek kadar nemliymiş, yine de açelyaların arasında bir bülbül cıvıldıyormuş. Uzaktaki çiftliklerde 2-3 köpek havlarmış, bir horoz ötermiş gibi biraz hayalci, cilveli, biraz baygın bir havada demekti. Okur bütün bunları Orlando'nun sesinde hayal etmeliyiz. "Anlatsana Mar," dedi Orlando. "Hornburnu." O zaman Shell Mervin yerde küçük dallar, ölü yapraklar ve bir iki tane de boş dümüklü böcek kabuğuyla burnun küçük bir maketini yapardı. Burası kuzey derdi, şurası da güney. Rüzgar buralardan esiyor. İki direkli gemi batıya yelken açmış. Az önce üst dönem mizana yelkenini indirdik. Görüyorsun ki burada şu azıcık çimenin olduğu yerde akıntıya giriyor. İşaretli orası. Nostroma, haritanla pusulalarım nerede? Ah, teşekkürler, tamamdır. Şu sümüklü böcek kabuğunun olduğu yer. Akıntı sancak tarafından yakalıyor gemiyi. Bu yüzden pop yelkenini açmalıyız. Yoksa geriye sürüklenir. Şu kayın yaprağının olduğu yere. Çünkü bilmelisin ki canım. Ve bu şekilde anlatmaya devam ederdi. Orlando da her sözcüğü dinler, onları doğru yorumlardı. Böylece Şermerdi'nin dalgaların yüzeyindeki yakamozları, çarmıhta takılayan buz sarkıtlarının fırtınada direğin tepesine nasıl tırmandığını, orada insanın kaderi üzerine düşüncelere daldığını, yeniden aşağı indiğini, viski soda içtiğini, kıyıya çıktığını, bir siyah kadının kurduğu tuzağa düştüğünü, pişman olduğunu, çözüm bulduğunu, Pascal'ı okuduğunu, felsefe konusunda yazmaya karar verdiğini, bir eşek satın aldığını, hayatın gerçek sonunu eline boyuna düşündüğünü, Horn burnunda karar kıldığını filan anlatmasını gerek kalmazdı. Onun bu anlattıklarını ve daha binlerce şeyi anladı Orlando. Ve Şermerdin ona bisküvi stoğunun eridiğini söylediğinde, evet, zenci kadınlar başkan çıkarıcı değil mi? Diye yanıt verince adam hem şaşırdı hem de anlattıklarını Orlando'nun ne iyi anladığını görüp pek sevindi. Erkek olmadığına emin misin? Diye sorardı Orlando'ya. O da yanıtlar gibi, kadın olmamam mümkün mü acaba? Derdi. Sonra da fazla uzatmadan bunu kanıtlamaya girişirlerdi. Çünkü ikisi de karşısındakinin kendisine bunca hızlı sempati göstermesinden öyle şaşkındı ki ve bir kadının da bir erkek kadar hoşgörülü ve açık sözlü, bir erkeğin de bir kadın kadar garip ve tatlı olması ikisi için de öyle yeni bir şeydi ki bu meseleyi bir kez daha kanıtlamak isterlerdi. Böylece konuşmaya, daha doğrusu anlamaya devam ederlerdi. Fikirlerle kıyaslanınca sözcüklerin her gün daha da sınırlı kullanıldığı bir çağda anlamak asıl konuşma sanatına dönüşmüştü çünkü. Öyle ki psikopos Berkeley'in felsefesini 10. kez okuduktan sonra bisküvi stoku eridi denince bir zenci kadını karanlıkta öpmek anlamı çıkarılıyordu. Demek ki gerçeği sadece tam bir uslup ustası olanlar söyleyebilir ve karşımıza tek heceli basit bir yazar çıkınca hiç kuşku duymadan o zavallı adamın yalan söylemekte olduğu sonucuna varacağız. Böyle konuşurlardı ve sonra denekli sonbahar yaprakları ayaklarını iyice örtünce Orlando kalkar, tek başına ormanın içlerine yürür, sümüklü böcek kabukları arasında oturmuş Horn burnunun maketlerini yapan Bancroft'u geride bırakırdı. Bancroft derdi, gidiyorum. Ve Orlando adama ikinci adı olan Bancroft diye seslendiğinde okur, Orlando'nun kendini yalnız hissettiğini, her ikisinin de çölde birer nokta olduğunu hissettiğini, ölümle kucaklaşmayı arzuladığını anlamalıdır. Çünkü her gün insanlar ölüyor, yemek masalarında ölüyor ya da bunun gibi, dışarıda, sonbaharı yaşayan ormanlarda, şenlik ateşleri yükselirken ve Lady Portmorton ya da Lady Derby Orlando'yu her akşam yemeğe davet ederken içini ölüm arzusu kaplardı. Ve Bancroft derken aslında ben ölüyüm demekti. Ve bir ruh gibi hayalete benzeyen soluk kayınların arasında kendine yol açar ve yalnızlığın derinliklerine dalardı. Sanki parlayıp sönen küçük gürültüler ve hareketler sona ermiş ve o da artık yoluna devam etmekte özgürmüş gibi. Okur bütün bunları onun Bancroft diyen sesinden anlamalı ve o sözcüğü daha iyi aydınlatmak için o sözcüğün kendisi için de tuhaf bir şekilde ayrılık ve soyutlanma ve dipsiz denizlerde gemisinin güvertesine adımlayan bedensiz ruhlar anlamına geldiğini de o anlama eklemedi. Birkaç saatlik bir ölümün ardından ansızın bir kestane kargası Şermerdin diye bağırdı ve Orlando eğilip bazı insanlar için o sözcük anlamına gelen sonbahar çiğdemlerinden birini kopardı. Karina ağaçlarının arasından mavi mavi dönerek inen bir kestane kargası tüyüyle birlikte göğsüne kondu. Sonra Orlando Şermerdin diye bağırdı ve o sözcük ağaçların arasından bir o yana bir bu yana fırladı. Otların arasında oturarak sümüklü böcek kabuklarından maketler yapan Şermerdin'e çarptı. Şermerdin Orlando'yu gördü. Göğsünde çiğdem ve kestane kargasının tüyüyle kendisine doğru geldiğini duydu. Ve Orlando diye bağırdı. Bunun anlamı unutmamalı ki mavi ve sarı gibi parlak renkler gözlerimizde birbirine karıştığında bunun bir kısmı düşüncelerimde sürtünüp silinir. Sanki bir şey onları yararak aradan geçiyormuş gibi eğrilti otlarının önce eğilip sallanmasıydı. Bunun da yelkenleri fora bir gemi olduğu anlaşıldı. Sanki yolculuğu yapacak bir yıl dolusu yaz gününe sahip gibi hülyalı bir tavırla yükselip alçalıyor, iki yana devriliyordu. Hızla yaklaşıyor, kah şu yana, kah bu yana doğru kalkıyor, asaletle, kaygısızca kah bu dalganın tepesinden yol alıyor, kah ötekinin çukuruna gömülüyor ve birden yelkenlerini titreterek senin tepene dikiliyor. Midye kabuğu gibi küçük bir sandaldasın, başını kaldırıp ona bakıyorsun ve sonra dikkat, yelkenler güverteye yığılıyor, şimdi Orlando'nun çimenlere onun yanı başına yığıldığı gibi. Böylece 8-9 gün geçti ama 10. gün 26 Ekim'de Orlando eğrelti otların arasında yatar, Shelmerdin'de Shelley'den okurken bunun bütün eserlerini ezbere biliyordu. Ağaçlardan birinin tepesinden yavaşça düşmeye başlayan bir yaprak Orlando'nun ayağına kamçı gibi çarptı. Arkasından ikinci yaprak geldi. Sonra da üçüncüsü. Orlando ürperdi. Yüzü soldu. Rüzgardı. Shelmerdi ama artık ona Bontrop demek daha doğru olacak. Ayağı fırladı. Rüzgar diye haykırdı. Rüzgar yaprakları onların üzerine yapıştırırken ikisi birlikte ağaçların arasında büyük avluya koştular. Avludan geçtiler. Küçük avlulardan da. Ürken hizmetkarlar süpürgelerini ve tencerelerini ellerinde bırakıp onların peşinden gittiler. Sonunda şapele vardılar. Orada hiç vakit kaybetmeden birkaç işit yakıldı. Kimi şu banka takılıp tökezledi, kimi o mumu söndürdü. Çanlar çalındı. İnsanlar toplandı. Sonra Mr. Dapper geldi. Beyaz kravatının ucunu çekiştirerek dua kitabının nerede olduğunu sordu. Kraliçe Mary'nin dua kitabını eline tutuşturdular. O da sayfaları telaşla çevirerek okuyacağı yeri aradı. Ve Mardamuk, Montag, Shelmerdin ve Lady Orlando diz çökün dedi. Onlar da diz çöktüler. Vitraylı camlardan içeri karma karışık vuran ışık ve gölge kah aydınlattı onları kah kararttı. Çarpılarak kapatılan kapıların tokuşan filin çanaklarını çıkardığı sese benzeyen sesler, orgun sesi duyuldu. Uğultusu yükselip alçaldı. Çok yaşlanmış olan Mr. Dapper o gürültüyü bastırmaya çalışarak sesini yükseltti. Ama duyuramadı. Sonra ortalık iyice sessizleşti. Sadece bir tek sözcük, ölümün pençesi diyebiliriz buna, açıkça duyuldu. Malikanede çalışan bütün hizmetkarlar ellerindeki tırpanları ve kamçıları bırakmadan dinlemek üzere hala içeri doluşuyorlardı. Kimi yüksek sesle ilahi söyledi, kimi dua etti. Kuşun biri uçarken pencere camına çarptı. Bir ara gök gürledi. Bu yüzden de itaat et dendiğini duyan ya da altının bir anlık parıltısı dışında yüzüğün elden ele geçişini gören olmadı. Ortalığı bir hareket ve karmaşa kapladı. Ork gümbür derken, şimşekler çakıp yağmur boşalırken onlar ayağa kalktılar. Lady Orlando parmağında yüzüğü incecik giygisiyle avluya çıktı. Kocası binsin diye atın sallanan üzengisini tuttu. Çünkü atın gemi ve yuları takılmıştı. Sarısı hala köpük içindeydi. Kocası bir sıçrayışta bindi ata. At ileri fırladı. Orada duran Orlando, Marmaduke, Bontrop, Shelmerdin'e diye bağırdı. O da Orlando diye yanıtladı ona. Bu sözcükler birlikte vahşi atmacalar gibi fırlayıp çan kulelerin arasında dönerdiler. Gitgide yükseldiler, uzaklaştılar. Hızlanarak daireler çizdiler. Sonunda çarpıştılar ve küçük parçacıkları yağmur gibi indi yere. Orlando da içeri girdi.